üçüncü ayrım. Öfkeyle havlayarak parmaklıklara koştu. Öyle hızlı koşuyordu ki ayakları adeta yere değmiyordu. Nabile karanlık onu yutacak kadar geri çekilene dek kıpkırmızı ağzı bembeyaz dişleriyle havlamayı sürdürdü. Nabile soluksuz kalmıştı. Bir an için bir düğümün boğazını kilitlediğini, bedeninin hala yaşayan kısmının tir tir titrediğini hissetti. Bir dakika boyunca evlerin arasında bir heykel gibi durdu. Köpeğin uluması yavaş yavaş kesiliyordu. İçinden bir ses ona şöyle diyordu: "Öteki eve gitmelisin." Bir başka ses ise cesaretini kırıyordu. "Her şeyi yitirdin, başaramadın, sonsuza dek yitirdin." Şimdi yüzünde karın dışında bambaşka sıcak bir şey vardı. Bunlar gözyaşlarıydı. Yanakları boyunca iniyorlar, burnunun oralarda donuyorlardı. Tiro öldüğü günden beri ağlamamıştı. Gözyaşlarının gündüz ve gece gibi birbirlerinden farklı olabileceklerini düşündü. Ve sonra dizlerini kırdı, topuklarının üzerine oturdu ve ağzını aralamadan bir ninni tutturdu. Raj bebekken bu ninniyi çok söylerdi. Diş çıkartırken acısını bundan başka hiçbir şey dindiremezdi. İlk ezgileri duyar duymaz ağlamayı keser, dudaklarında bir gülümseme annesinin kolları arasında uyuyakalırdı. Raj şimdi de uyuyordu. Çömelirken Nabila oğlunun ona seslendiğini duyar gibi olmuştu. Sanki usulcacık "anne" demiş ve sonra uyuyakalmıştı. Uykusunda yüzünün ifadesi değişmişti. Artık hüzünlü değil, huzurluydu. Onun üzerine eğilen Nabila, oğlunun gülümsemesini seyrederken yanında birinin varlığını hissetti. Sağında kocaman, tüylü ve sıcak bir şey vardı. Bir an için yorgunluğun ona cinleri gösterdiğini düşündü. Gözlerini ona çevirdi. Artık onunla savaşacak gücü yoktu. Gözleri büyük bir köpeğin kara ve yuvarlak gözleriyle karşılaştı. Uzun ve kıvırcık tüyleri vardı. Sırtı ve başı kardan bembeyaz olmuştu. "Ne istiyorsun?" diye sordu Nabila. Köpeğin gözleri parladı, boğazından bir uğultu çıktı. Bu ses öfke ve açlık kopmuyordu. Daha çok bir şey söylemek ister gibiydi. Kısa bir sessizlikten sonra Nabila ona yavaşça sordu: "Kimsin?" Köpek yanıt olarak yüzünü Raj'ın başının altına soktu. Dirseğinin kıvrıldığı boşluktan yararlanarak başını iki ya da üç kez yavaşça kaldırdı. Sanki "kalk" demek ister gibiydi. "Teslim olma." Köpeğin güçlü sırtına tutunarak Nabila yeniden ayağa kalkabildi. Son ev tam karşısındaydı. Oraya varması için 20 ya da 30 metre vardı. Yanında köpekle yavaş yavaş yürüdü. Yürürken belki de köpek bu evindir ve sahibi onu beni karşılaması için yollamıştır diye düşündü. Efendisi içeride kalmıştır. Sıcak bir şeyler hazırlıyordur. Belki de telefonda bir doktor, ambulans, bize yardım edebilecek birini arıyordur. Gerçekten de pencerelerin biri bütünüyle aydınlıktı. İçeride yürüyen biri de görünüyordu. Mavi bir giysisi vardı. Saçları sanki beyazdı. Neyse ki yaşlı biri diye düşündü Nabila. Artık kapıya gelmişti. Serbest eliyle zili çaldı. Çalıyor ve yaşlı adamın odada ileri geri yürüdüğünü görüyordu. Anahtarları bulamadığı için ileri geri yürüyordur dedi kendi kendine. Aşağıya baktığında köpek yoktu. Geldiği gibi sessizce gitmişti. Adam hala aşağı inmiyordu. Nabila bunun üzerine haykırmaya başladı. Kendi sesi onu şaşırttı. Bu kadar güçlü oluşu onu bile korkutmuştu. Zili çalıyor ve haykırıyordu. Haykırıyor ve zili çalıyordu. 10 dakika sonra adam pencereyi açtı. Neredeyse ak saçları vardı. Pencereden beline kadar sarktı. Kolunu havada sallayarak o da bağırmaya başladı. "Defolup gidin. Gece bile bize rahat vermiyorsunuz. Defolup gidin. Gidin yoksa polis çağırırım." Tarih 22 Aralık 1992. Kimliği belirlenemeyen bir ihbar üzerine Slovenya sınırına 500 metre uzaklıkta, nokta nokta yakınlarında, esmer tenli, siyah saçlı, doğulu atlara sahip, milliyeti belirsiz bir kadın baygın olarak bulundu. Üzerinde para ve kimlik yoktu. Yaşı tahminen 25'ti. Yasa dışı yollardan ülkemize girmeye çalışıyordu. Yanında küçük oğlu vardı. Tahmini yaşı 4. Ölüydü. Salvaçyon. Salvaccio'nun ilk dikkatini çeken şey aradaki mesafe oldu. Bu evde yaşamaya başlayalı bir ay olmuştu ve patronların davranışlarını ancak anlamaya başlıyordu. Evin hanımı ilk haftalarda sık sık onu yanına çağırdı. Ev işlerinin nasıl yürüdüğünü, tencerelerin, temizlik bezlerinin nerede durduğunu, elektrik süpürgesi ve cila makinesinin nasıl kullanıldığını, çamaşır makinesini doldururken renklileri renklilerle, beyazları beyazlarla atması gerektiğini anlattı. Ona ipeklilerle öteki dokumaları birbirinden ayırmayı da öğretti. Çünkü bir tek ipekliler elde yıkanıyorlardı. Sonra yemek dersleri başladı. Hanım pirinçli domates yemeği, tas kebabı, patlıcanlı güveç, karbonara soslu makarna pişirmeyi öğretti. O dönemde evin hanımı gölgesi gibiydi. Nerede zorluk çekse hemen yardımına koşuyor, her şeyi bir kez daha anlatıp açıklıyordu. Öğrenecek o kadar çok şey vardı ki göz açıp kapayıncaya kadar ay uçup gitti. Bu onun serbest olacağı ilk pazar günüydü. Evin hanımı 2 gün önce kır evine gitmiş, doktor kocası da bir önceki akşam ona katılmak üzere yola çıkmıştı. Salvaccio'nun büyük ve aydınlık evde tek başınaydı. Gözlerini açtığında aklına ilk gelen şey bu mesafe oldu. Bir önceki akşam doktorun ona gösterdiği yakınlığı hanımefendi hiç göstermemişti. Genellikle evin beyi konuştuğu zaman bunu öyle uzaktan yapardı ki kolunu bile uzatsan ona değemezdi. Oysa bir önceki akşam onu elinde valiziyle kapıdan uğurlamaya hazırlanırken adam ansızın dönmüş ve saniyenin binde biri gibi bir anda çarpışmalarına ramak kalmışken yüz yüze gelmişlerdi. Kız hemen bir adım geri atmıştı. Böylesine yakın olmak ona saygısızlık gibi gelmişti. Erkekse bir adım öne yürümüştü. Bir an için birbirlerine o kadar yakın durmuşlardı ki Salvaccio'nun beyin soluğunu kendi alnında duymuştu. Sırtından incecik bir ter akmıştı. Bu pozisyonda durdukları sürece terlemesi artmıştı. Sonra ansızın kızın yanağından makas almış ve "Kaç yaşındasın?" diye sormuştu. 19 beyefendi. Doktor kapıyı açarken gülümsemişti. "Eğlenmene bak. Biz pazartesi sabaha döneceğiz." Salvaccio o pazar sabahı alıştığı üzere erken uyandı ve gene alıştığı üzere günün ilk yarım saatini dua ederek geçirdi. Sonra duş yaptı ama suyun altındayken bile huzursuzluğu geçmedi. Alnında hala doktorun soluğunu hissediyordu. Bu düşünce kötü bir şeytancık gibi içine sızmıştı. Kuzeni saat 10'da uğrayarak onu alacak ve bu tatil gününü birlikte geçireceklerdi. Onun gelmesine daha 2 saat olduğu için ayakkabılarını giymeden terasa çıktı ve çiçekleri suladı. Beyazımsı bir nem tülü arkasına gizlenmiş olsa bile güneş havayı ısıtmaya başlamıştı. Bir çiçeğin taç yaprakları arasından bir mayıs böceğinin arka ayakları görünüyordu. Kapı zili çaldığında Salvaccio sanki onu biri duyabilirmiş gibi seslendi. "Geliyorum." Sonra alarmı kurdu ve elinde beyaz çantasıyla merdivenlerden indi. Epey kalabalıktılar. Öğle yemeği için beyaz yapıların arasındaki minik yapay bir gölün kıyısına gittiler. Piknik yapmak üzere hazırlanmışlardı. Hep birlikte kendi memleketlerinin müziğini dinleyerek yemeklerini yediler. Bir delikanlı ona "Nereden geliyorsun?" diye sordu. Salvaccio kuzenini göstererek "Jordan Ilo Ilo'dan geliyorum, onun gibi" dedi. "Raketle oynamak ister misin?" Salvaccio gülümsedi. "Hayır, şimdi istemem. Belki bir başka sefere." Delikanlı da gülümsedi ve oynamaya gitti. Şimdi güneş yakmaya başlamıştı. Salvaccio çantasını açıp mektup kağıdını çıkarttı. Ayrıldığından beri evdekilere yazmamıştı. "Sevgili anne, sevgili kız kardeşlerim" diye yazdı ilk kağıda. "Bugün pazar ve arkadaşlarla kentin ortasında bulunan bir çayırdayım. Buraya vardığımdan beri size yazabilecek tek bir boş anım bile olmadı. Pek çok şey öğrendim. Hanımefendi çok iyi yürekli ve bana karşı çok sabırlı. Sizi sık sık düşünüyorum ve uyumak için yattığımda çevremde evimin seslerini duyamadığım için çok üzülüyorum. Önümüzdeki hafta size ilk aylığımı yollayacağım. Ben burada iyiyim ve hiçbir eksiğim yok. Sizi kucaklıyorum. Salvaccio." İkinci mektubunu okuduğu yatılı okulun baş rahibesine yazdı. Birkaç yıl gidip Avrupa'da çalışmasını öneren oydu. Salvaccio 16 yaşındayken rahibe olmak istemişti. Hayattaki amacının, hayatının anlamının bu olduğu dürtüsünü o zamandan hissetmişti. Öğretmeniyle bunu uzun uzun konuşmuşlardı. Baş rahibe onun içindeki çağrıdan kuşku duymuyordu. Ama böylesine erken yaşta yapılacak olan bir seçime karşıydı. 2 yıl önce ansızın babası ölünce durum pek acı biçimde ortaya çıkmıştı. Baş rahibe ona "Sen evin en büyüğüsün" demişti. "Her şeyden önce aileni, küçük kardeşlerini düşünmelisin. Manastır burada, seni bekler. Bu arada dünyaya açıl. Üzerinde rahibe giysin olmasa bile İsa seni izleyecektir." Salvaccio mektubunda burada bulunmaktan mutlu olduğunu yazdı. Ailesine yararlı olabilmek, üzüntüsünü ve yalnızlık duygusunu hafifletiyordu. Ama boş zamanlarında hep manastırı düşünüyordu. Kutsal yeminin edeceği gün hayatının en güzel günü olacaktı. Akşam kuzeni onu evine bıraktıktan sonra can sıkıcı bir şey oldu. Anahtarlarıyla kapıyı açar açmaz alarm çalmaya başladı. Apartmanın merdivenlerinde ve boşluğunda son derece yüksek bir sesle yankılanıyordu. Şifreyi yazarken bir yanlışlık yapmış olmalıydı. Ellerini kulaklarına tıkadı, ne yapacağını bilemeden çevresine bakınmaya başladı. Böylece dururken asansör geldi ve içinden yaşlı kapıcı kadın çıktı. Salvaccio'na doğru yürüyerek "Ne oluyor burada?" diye bağırdı. Sonra onun bileğini yakaladı ve sertçe sarstı. "Hırsız!" diye bağırdı. "Hırsız, şimdi polis çağıracağım." Salvaccio hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Anahtarlarını kapıcıya uzatarak "Çalışmak, Atanasio" deyip duruyordu. Kapıcı kadın anahtar demetinin üzerinde yazılı olana baktı ve kızın bileğini rahat bıraktı. "Artık bu apartmanda hiçbir şey anlaşılmaz oldu," diye bağırdı. "Burası ev değil, Babil Kulesi'ne döndü. Bir gün maymun suratlılar, bir gün sarı yüzlüler karşımda," diyerek daire kapısına doğru yürüdü. "Ben ne anlayacağım? Sizi birbirinizden ayırana aferin. Hepiniz aynısınız." Alarm hala yüksek sesle çalmayı sürdürüyordu. Kapıcı kızın elinden anahtarları kaptığı gibi alarm makinesinin başına gitti. Siren sesi ansızın kesildi. Şimdi yaşlı kadın daha da hızlı konuşur olmuştu. Ağzında yalnızca 3 diş vardı. "Söyle bakalım," dedi göz kırparak. "İçeride erkek arkadaş yok, değil mi?" Salvaccio onun ne dediğini anlamadı. Gülümseyerek teşekkür etti. "Kendin bilirsin," diye mırıldandı yaşlı kadın önünden geçerken. "Bütün bu acayip yabancılar." Salvaccio yalnız kaldığında kendini salondaki divanın üstüne attı. Ağlamak istiyordu ama gözlerinden yaş gelmiyordu. Alarmın gümbürtüsü hala beyninde yankılanıyordu. Divanın üzerinde büyük bir tablo asılıydı. Oldukça karanlık, eski zamana uygun giysiler giymiş ve bir masanın çevresinde oturan insanları gösteren bir resimdi. Sofra yiyeceklerle donatılmıştı ve altında bir köpek oturuyordu. Sıska köpek yere oturmuş ama yalvaran gözlerini yukarıya çevirmişti. Az sonra yatakta ışığı söndürmüş ve battaniyesini yüzüne kadar çekmişken o köpeğin görüntüsü bir an için göz kapaklarının arkasında beliriverdi. Tablodakinden daha canlı duruyordu ve acıklı bakışlarıyla sanki onunla konuşmak istediğini söylemek ister gibiydi. Salvaccio'nun nedenini bilmeden ağlamaya başladı. Farkına bile varmadan ağlamaktan uykuya geçiverdi. Ertesi sabah evin hanımı ve beyi güneşten yanmış tenleri ve neşeli halleriyle geri geldiler. Salvaccio çantaları boşalttı, kirli çamaşırları makineye doldurdu. Sonra hanımıyla birlikte alışveriş listesini yaptılar ve onun verdiği parayı çantasına koyup pazara gitti. Pazar çok kalabalıktı. Üstelik kuyruklarda herkes onun önüne geçiyordu. Eve döndüğünde hanımı onu azarladı. "İki parça şey alman bu kadar uzun mu sürüyor?" Salvaccio gözlerini yere indirdi. Önlüğünü takarak öğle yemeğini hazırlamaya girişti. "Bu akşam," dedi hanım, "yemeğe konuklarımız var." Doktor ve hanımı üniversitede profesördüler ve akşamları sık sık konukları oluyordu. Öğleden sonra hanımı ona nasıl davranması gerektiği konusunda uyardı. Bir önceki sefer Salvaccio pek çok hata yapmıştı. "Tabağı soldan uzatmalısın," dedi ve "konuğun yemeğini almasını beklemelisin. Herkesin tabağı boşalınca bir kez daha dolaşmalısın. Su ya da şarap bitince benim mutfağa bağırmamı beklemeden bir şişe daha getirmelisin, anladın mı?" Salvaccio'nun anladığını belirtti. Evin hanımı "umarım iyi anlamışsındır," diye mırıldanarak mutfaktan çıktı. O gün öğleden sonra Salvaccio dinlenecek bir an bile bulamadı. Akşam konuklar geldiğinde yorgun ve sinirliydi. Her kapı çalışta gidip açıyordu. Her birinin ceketini ve yağmurluğunu alıyor, vestiyere götürüyordu. Başlangıçta konuklar pek konuşmuyorlardı. Ama sonra şarabın ve yiyeceklerin gelmesiyle ısınmaya başladılar. Kısa süre içinde yemek odasında müthiş bir karmaşa egemen oldu. Herkes sanki birisi tehlikedeymiş gibi bağırışıyordu. Salvaccio servis tabaklarıyla sofranın çevresinde dolaşıp duruyordu. Kimsenin gözlerine bakmıyordu ama sesler kulağına geliyordu. Birisi "bu gidişle bakalım nereye varacağız," dedi. Tiz bir kadın sesi "bu hoşgörüsüzlüğün geri gelişi korkunç bir şey," diye haykırdı. "Kabahat hükümetin politikasında." "Hayır, bilgisizlikte. Gençlerde artık tarih bilinci yok." "Peki, bilgisizlik," dedi doktor. "Hükümetin politikasının ürünü değil de ne?" Salvaccio deterjandan çıkan promosyon saatine baktı. 9:30'du. Acaba Jordan'ın İlo İlo'da şimdi saat kaçtı? Manastırda olsa bu saatte ne yapıyor olacağını hayal etmeye çalıştı. Kendini kilisede ilahi söylerken ya da mutfakta yerleri fırçalarken düşündü. Farkına bile varmadan bir bileği boşalıverdi ve bifteklerden biri bir konuğun bacağına düşüverdi. "Salvaccio," diye bağırdı hanıma. Konuk ansızın ayağa fırladı. "Lanet olasıca," diye haykırdı. "Giysimi yeni temizletmiştim." Salvaccio kımıldamadan duruyor, usulca yineliyordu. "Bağışlayın, bağışlayın." "Kazık gibi dikilme," diye bağırdı hanımı. "Git pudra getir." Salvaccio seyirtti. Elinde pudra ve nemli bir bezle salona döndü ve konuğun ayakları dibine diz çöküp lekeyi temizlemeye başladı. Konuklar sabaha karşı 2'ye doğru gittiler. Salvaccio her birinin ceketini uzattı. Ev sahipleriyle vedalaşırken onun yüzüne bile bakmadan aldılar ceketlerini. Kocası yağmurluğunu giymesine yardım ederken hanımlardan biri "harika bir akşamdı," dedi. Bir başka bey ise kapı eşiğinde "bizim için karanlık günler yaklaşıyor" kehanetinde bulundu. Hanım onu öperek tatlı bir sesle "işte bu nedenle birlikte olmalı, insani dayanışma göstermeliyiz," dedi. Bu tanım ötekilerin de hoşuna gitti. merdivenlere doğru yürürlerken hep bir ağızdan "Evet, insani dayanışma" diye yinelediler. Salvaccio bulaşık yıkamayı bitirdiğinde saat 3'ü geçmişti. Odasına gitti. Kendini hep çok yorgun hem çok uyanık hissediyordu. Huzursuz olduğu zaman hep böyle olurdu. Uykuya dalmadan önce yatağında defalarca döndü. Sabah 6.30'da saat çalınca onu susturup öteki yana döndü. Gözlerini açtığında yarım saat geçmişti. Dua etmek için zamanı kalmamıştı. Yıkanmadan giyindi ve mutfağa koştu. O gün doktor ve karısı bütün bir gün üniversitede kaldılar. Salvaccio da bundan yararlanarak köşe bucak temizlik yaptı. Ertesi perşembe göz açıp kapayana dek geliverdi. Öğleden sonra izinliydi ve dışarı çıkabilmek, kendi düşünceleriyle baş başa kalabilmek için can atıyordu. Kapının eşiğindeyken hanımı "Dikkatli ol" diye uyardı. Roma büyük ve tehlikelerle dolu bir kent. Salvaccio'nun başını öne eğdi. "Saat 6'da evde olurum." Dışarıda güzel bir ilk yaz güneşi vardı. Havada kavakların tohumları uçuşuyordu. Arada biri gözüne kaçıyor, gözünü yaşartıyordu. Salvaccio kararlı adımlarla pazara giderken defalarca görmüş olduğu kiliseye doğru yürüdü. Modern ve heybetli bir kiliseydi bu. Merdivenleri tırmanırken sanki bir arkadaşıyla buluşmaya gider gibi sevinçliydi. Büyük bronz kapıyı itti ama kapı açılmadı. Bir kilise kapalı olamaz diye düşündü. Ve yanda bir giriş bulabilmek için arkaya doğru yürüdü. Bulamadı. Bunun üzerine yakın bir durağa gidip otobüs beklemeye başladı. Kent merkezinde iki ev arasında sıkışmış küçük bir kilisenin önünde indi. İçerisi nem kokuyordu. Bodrum kokuyordu. İlk iki sırada yaşlı kadınlar oturmuş tesbih çekiyorlardı. Onların arkasında biraz geride şişman bir adam vardı. Başını öne eğmiş, yumruğuyla alnını dövüyordu. Salvaccio'nun en arka sırada diz çöktü. Küçük bir pencereden sızan güneş, mihrabın arkasındaki freskin küçük bir dilimini aydınlatıyordu. O noktada da İsa'nın ayağıyla bir kuzunun ön ayakları vardı. Salvaccio'nun o günlerde kaderine isyan ettiği, mutsuzluk duyduğu için Tanrı'dan kendisine bağışlamasını diledi. Otobüs neredeyse yarım saat sonra geldi. Salvaccio'nun evin kapısını açtığında saat 8'e 10 vardı. Hanımefendi onu görünce "Eğlendin mi?" diye sordu. "Evet, teşekkür ederim," dedi Salvaccio. O rahiple karşılaştığı için mutlu olmuştu ve canı şarkı söylemek istiyordu. Buzdolabını açarken ilk notalar döküldü ağzından. Buzdolabının kapısı ardına dek açık dururken doktor içeri girdi. O sebzeliğin önünde çömelmişti ki beyi kollarını uzattı, dolabın kenarlarından tuttu ve kızı tepeden tırnağa süzerek "Eğlenmişsin ha?" dedi. Salvaccio'nun bir an için doktorun bacağının sırtına değdiğini hissetti. Şarkı söylemeyi kesti. Salondan karısının sesi geldi. "Ketçap buzdolabında değil, bulaşık makinesinin üstündeki rafta." Salvaccio'nun o gece her zamankinden daha uzun dua etti. Koruyucu meleğine yalvardı. Kutsal resimlerini kaldırmak için masanın çekmecesini açtığında yılan görmüş fare gibi dona kaldı. Orada renkli bir dergi sayfası duruyordu. Sayfadaki dört ayrı resimde İki erkekle bir çıplak kadın görünüyordu. Biri zenci, biri beyaz olan erkekler de çıplaktılar. Adamlar ata benziyorlardı. Çekmeceyi kapamadan önce ikisinden birinin ayaklarında çorap olduğunu fark etti. Ayağa kalktı. Pencerenin yanına girip açtı. Avlunun dibindeki kapıcı dairesinden televizyonun yüksek sesi geliyordu. Odasında bu kağıt varken uyuyamazdı. Hiç bakmadan çekmeceyi yeniden açtı. Kağıdı aldı, paramparça yırttı ve bir zarfa koyup dışarıya, apartmanların arasına fırlattı. O gece hava değişti. İlkbahar gitti, kış geri geldi. Isının böyle ansızın düşmesi yüzünden ertesi gün doktor hastalandı. Öğle yemeği saatinden önce eve döndü ve yüksek ateşle yatağa yattı. Öğleden sonra onu ziyarete bir arkadaşı geldi. İlaçlar verdi ve bir hafta yatakta kalmasını öğütledi. Ertesi pazartesi karısı bir kongre için evden ayrıldığında ateşi iyice düşmüştü. Evin hanımı evin kapısında elinde bavuluyla dururken Salvaccio'na son buyrukları verdi. "Sabırlı ol," dedi ona. "Hasta olduğu zaman bir çocuk gibi kaprisli olur." Dışarısı hala soğuktu ve artık kalorifer yanmadığı için odayı elektrikli sobayla ısıttılar. Salvaccio akşam olunca sıcak bir çorba yapıp doktorun odasına götürdü. Çıkmadan önce "Sobayı söndüreyim mi?" diye sordu. Ama adam ateşin yeniden çıktığını ve üşüdüğünü söyleyerek "Hayır," dedi. Salvaccio odasına çekilince televizyonunu açtı. Bir dizi vardı. Sözlerin pek azını anlıyordu ama yine de seyretti. Ertesi sabah uyandığında boynunun tutulduğunu fark etti. "Çarpık yatmış olmalıyım ya da farkında değilim ama sinirliyim," diye düşündü. Doktorun odasından gelen çığırak sesini duyar duymaz hemen oraya koştu. Pencereleri açtı ve ne yemek istediğini sordu. Bey gerinerek "Bugün kendimi iyi hissediyorum," dedi ve ondan kahve, meyveli yoğurt ve portakal suyu istedi. Salvaccio az sonra döndü. Elindeki tesbihi komodinin üstüne koydu. Tam gitmek üzereyken doktor onu bileğinden yakaladı. "Otur," dedi. "Hep kaçıyorsun." Salvaccio'nun ayakta kaldı. Koluyla direnç gösteriyordu. Doktor yavaş bir sesle yeniden otur diyerek kızı yatağın kenarına doğru çekti. Sessizlik içinde öylece oturdular. Yoldan bir hoparlörün sesi geliyordu. Bir sirk kamyonu akşamki gösteriyi ilan ediyordu.